Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Çok yakın zamanda Balkanlarda bir seyahatteydiniz. Hem bu seyahatten izlenimlerinizi konuşalım istiyoruz. Hem de Balkanların, bu coğrafyanın bizim için ne ifade ettiğini, hala bir cazibe merkezi olup olmadığını, burada yaşayan, Türkçe konuşan ya da Türkçe konuşmayan ama Türk gibi yaşayan insanlardan bahsedelim. Hatta belki kimliği, yani DNA'sı, kan bağı Türk olan ama kendini Türk gibi hissetmeyenlerden de konuşabiliriz.
Evet, böyle olanlar var. Bir de bunun zıttı var. DNA'sı Türk olmayıp da Türk gibi yaşayan ve Türk gibi hissedenler var. Balkanlar, bizim eski tabiri Rumeli, şimdiki modern tabiriyle Balkanlar. Oradaki malum sıra dağlardan dolayı oraya Balkanlar diyor Avrupalılar. Biz de son zamanlarda bunu diyoruz ama ben pek tercih etmiyorum. Yani orası bizim için Rumeli'dir. Rumeli tabirini unutmamak icap ediyor.
Nereden? Bizim tarihçilerimiz mi vermiş
Tabii
bu ismi?
Biz oranın adı Rumeli'dir, evet. Yani Anadolu Roma toprağı olduğu için, Araplar da Romalılara Rum dediği için burası Ardı Rum'dur. Rum eyaletleridir. Selçuklular zamanında da burası böyle biliniyordu. Hatta Anadolu Selçuklularına, bizim Anadolu Selçukları dediğimiz hanedana Rum Selçukluları derler. Selacıkkay Rumi, yani Anadolu demektir. Anadolu ve Rumeli. Romalılardan alınan topraklar. Yani Müslümanların Rumlardan. Rum şimdiki gibi Grekçe konuşan, yani Yunan değil o zaman. Romalı'yı
Romalı.
kastediyor. Zaten İslamiyet'in zuhuruna kadar Anadolu ve Rumeli'de yaşayan, Bizans İmparatorluğu'nun topraklarında yaşayan insanların çoğu zaten Latince konuşuyordu. Ve en azından resmi dil Latinceydi. İlk defa Rumca konuşan imparator Heraklius'tur. Yani Hazreti Peygamber zamanındaki imparator. Sonra Rumca yayılmış ve yerli halk Grek olmadığı halde, Elen olmadığı halde Rumca konuşmuştur. Rumcanın tesiri yayılmıştır.
Bu dil sonra sadece bu coğrafyada
Bu
kaldı
coğrafyada
tabii.
Kullanmıştır, evet. Yani bunların çoğu, yani Anadolu'daki Rumların, Rumca konuşanların çoğu Elen asıllı Grek değildir. Ama zaman içinde Yunanlaşmıştır. Biz bunlara onun için Yunan demiyoruz mesela. Anadolu'da Rumca konuşanlara biz Rum diyoruz. Yani Yunanlılar Rum değildir. Yunanlılar Yunan'dır. İyonyalı. Anadolu'nun halkına Rum derler. Bunu şimdi insanlar çok bilmiyor.
Peki şimdi o göç sebebiyle belki tekrar Yunanistan'a döndükleri için mi orada da?
Tabii orada artık onlar mecburen Grek sayıldılar ama orijin itibariyle Grek değildi. Hele bir de Rumca bilmeyen Ortodokslar vardı. Anadolu Rumları, Karamanlı Rumlar. Onlar Türk orijinlidir veya Anadolu'nun yerli halkıdır, bilmiyoruz ama Türkçe konuşurlardı. Bulundukları
Ama
mıntıkanın lehçesi.
Müslüman değil.
Müslüman değiller, Ortodokslar. Türkçe ve Yunan alfabesiyle yazarlardı. Bunlar
Türkçe
mübadelede,
konuşur, Yunan
evet, Rumca
alfabesiyle yazar.
bilmezlerdi. Çünkü Grek değiller, Elen asıllı değiller. Anadolu'nun yerli halkı veya Türk asıllı, iki tane nazariye var haklarında. Müslüman olmadan önce gelen Türkler Anadolu'ya. Bunlar da mübadeleyle gönderildi. Bunlara Türk sporo dediler, Türk tohumu. Rumlar istemediler bunları. Siz de Rumca
Ama ne
bilmiyorsunuz.
kadar enteresan,
Evet.
yani ne kadar büyük bir ortada kalmışlık
Çok kalabalık
aslında.
bunlar ve bunlar gittikleri yerde hüsnü kabul görmedikleri için her yerde dışlandılar Greklerden.
Şimdi durumları
Mesela
nedir?
Gelveri, Nevşehir'in Gelveri köyünden gidenler Nea Kalvari köyünü kurdular. Kavala yakınlarında. Orada yaşıyorlar. Kendi aralarında. Yani gitseniz bir Türk, burada bir Türkler yaşıyor zannedersiniz. Halbuki onlar Anadolu Rumlarıdır. Yani Karamanlı Rumlar derler onlar. Çünkü ekserisi Konya civarında olduğu için Kayseri, Ankara, Afyon, o havali, Nevşehir o havalide yaşarlardı. Ve İstanbul'da da çoktu bunlar. Biraz da bakkaldılar. Yani İstanbul'un bakkallarını, nasıl kasapları Eğinliyse bakkalların da ekserisi Karamanlıydı. Hatta eski Osmanlı Orta Oyunu'nda Karagöz'de Karamanlı bakkal tiplemesi vardır. Yani adam Rum'dur, kılık kıyafeti farklı. Fakat konuşması Kayseri Konya şivesidir.
Çok
Böğün
enteresan.
yılbaşı, sevincimize unu diyor hima haşi mesela ilahileri böyle. Yani
Bu yeni
ben
konuşmaları
gördüm
böyle.
bunları, evet. Yani adam
Enteresan.
nereden gittiyse, Konya'dan gitti, Konyalı gibi konuşuyor. Kayseri'de Kayseri gibi Türkçe'yi öyle biliyor. Çünkü Rumca bilmiyorlar. Anadolu'da Rumca değil. Mesela Balkanlarda, Rumeli'deki enteresan bir topluluktur bunlar. Şu anda da
Şu anda evet
Yunanistan'da,
nerede?
Bilhassa
Kuzeyinde
Selanik,
mi?
Kavala, kuzeyde. Güneyde azdır, kuzeyde çoktur. Çünkü kuzey mıntıkaları boşaltılınca Türklerden onların yerlerine yerleştirildiler. Hala Greklerden ayrı, onlarla evlenmeyen, onlarla çok fazla düşüp kalkmayan. Tabii şimdiki nesil biraz değişti. Artık yeni nesil tahsil sebebiyle ve seyyaliyet, akışkanlık sebebiyle Atina'da çalışıyor artık. Onları çok önemsemiyor. Bugün de öyledir. Türkiye'de de bir Çerkez, eskiden sadece Çerkezle evlenirdi. Şimdi öyle değil artık mesela. Orada da öyle ama yakın zamana kadar, 20-30 sene öncesine kadar bu Karamanlılar apayrı bir hayat yaşarlardı. Gittiğin zaman köyleri ayrı, şehirleri ayrı, kültürleri ayrı, düğünleri ayrı. Anadolu'da zannedersiniz kendinizi.
Oraya gittiğiniz zaman kendinizi tanıttığınızda size...
Alaka gösteriyor. Evet. Aşırı derecede alaka gösteriyor. Çünkü onlardaki vatan hasreti Anadolu'dan sürülen diğer Rumlarda nasıl vatan hasreti varsa bunlardaki bir mislidir. Çünkü onların burası hakiki vatanıydı. Onlar bu neye uğradıklarını zaten şaşırttılar.
Onlar zaten Yunanistan'a ait olmadıkları için Rum...
Biz yani, Grek değiliz, evet. Elen değiliz. Siz Yunanlarla savaştınız, biz Yunanları tutmadık, sizi tuttuk. Çünkü Yunanlar o zaman ırktan ziyade vatan mühim. Bunlar Osmanlı vatandaşı. Hatta Anadolu Rumlarının yaygın propagandanın aksine çoğu Rum Yunanlıları değil, Osmanlı hükümetini tutmuştur. Çünkü Yunanlar geldikleri zaman onlar Osmanlı Devleti'ndeki rahatı bulamayacaklarını düşünüyorlardı. Evet, işlerinde milliyetçi olup da aykırı davrananlar, Osmanlı Devleti'ni hıyanet edenler elbette çıkmıştır. O tamam ama zannedilenin aksine rahatsız olmuşlardır. Mesela İzmir Rumları Yunanlıların İzmir'i işgal etmesine rahatsız olmuşlardır. Çoğu. Beğenenler olmuştur. Çoğu. Çünkü tanıdım ben onları. Neden? Onlar bir düzenleri var. Şimdi Yunanlı gelince yepyeni bir düzen. Evet. Yani kendi ırkından, dininden olması demek.
Tabii eski insan için alışkanlar kurallarından vazgeçmek şimdiki kadar kolay
değil. Bizim adamımız
değil.
Geldi diye düşünmüyor. Eyvah şimdi bunlar, bu gelenler gideni aratacak. Yani Osmanlı'nın bir düzeni var, bir vergi kanunu var. Şimdi bunlar yepyeni şeyler yapacak. Biz onlara derdimizi anlatana kadar ne
bir
çekeceğiz?
Bir de o bölgedeki insanlar genelde zengin insanlar ve yeni bir yer kurulduğunda o zengin insan bir sömürü noktasına dönüşüyor.
Zaten Yunanlılar Anadolu'ya çıkışlarında onları motive eden şey buydu. Anadolu zengin. Yunanistan fakir, çok fakirdi. Zengin, zenginlikler bizi bekliyor. Zengin bizi bekliyor ama bunun karşında da ağır bir bahası var. Kan dökülüyor. On binlerce Yunan askeri genci öldü. Onun üzerine Yunan kamuoyu değişti. İstemiyoruz zenginliği dediler.
Zaten gelmek de istememişlerdi.
İstemediler. Sonra mesela mübadelede buradan giden Rumlara bayram etti Yunanistan. 1.200.000 Rum gitti Anadolu'dan. 500.000 Türk geldi oradan Müslüman. Oradan gelen Müslüman Türklerin ekserisi dağ köylüsüydü. Türk ekonomisine sadece nüfus olarak katkıda bulunabilirdi. Ekonomik katkıda bulunamazdı.
Yaptığı iş neyse onu getirdi. Evet. Eğer yerleştiği yer uygunsa.
Onu bile yaptıramadılar. Dağ köylüsünü zeytinliğe yerleştiler. Çok sıkıntı oldu. Ama Yunanlı için bu 1.200.000 nüfus hepsi ekonomiye katkıda bulunan sanatkar, tüccar takımıydı. Yunanlılara en büyük iyiliği biz Lozan'da mübadele anlaşmasıyla yapmışızdır. Maksat bu değildi tabii ki. Maksat muhtemel Yunanlılarla Türkler arasındaki muhtemel çatışmaları, sosyal problemleri önlemek idi. Oradaki Müslümanlar
buraya
gelsin.
Olur muydu? Yani gitmeselerdi. Şimdi mesela çıkan olaylara bakıyorsunuz, Eylül olaylarına, ama çok Sünni olduğu belli zaten. Şimdi, hani onların tekrarı olur muydu?
Şimdi efendim, bir kere problem her zaman vardı. Yani mübadele önce de problem vardı. Çünkü bir savaş halindeydik Yunanlılarla. Oradaki Türklere Yunanlılar sıkıntı veriyordu. Biz de buradaki Rumlara veriyorduk yani sıkıntı. Bu normaldir. Ama bu dediğiniz hakikaten doğru, sunidir. Halklar arasında çok fazla bir problem yoktur. Yani Rumlarla, Yunanlılarla, Türkler arasında bir kere kültür yakınlığı vardır. Avrupa'da bize en yakın onlardır. Ve ben defalarca gittim geldim. Şahsi bir düşmanlık veya şahsi bir tavır görmedim. Hepsinin sözü şuydu. Hatta Kıbrıs'ta da aynı. Bu kavga hükümetlerin kavgası.
Bir de tam onu söylemeye hazırlanıyordum. Mesela komşuluk yaparken de en fazla onlarla anlaşmışız. Evet. Yemeğimiz uymuş, sohbetimiz uymuş. Evet, kız alıp vermemişiz belki.
Ama kız alıp vermemenin sebebi din farklılığıdır. Yani elbette, Osmanlı nerede olmaması... duracağını biliyor. Ama onun dışında...
O da istemez zaten.
İstemez. Bir yakınlık var. Yani düşünün, Türk musikisinin en mühim mümessilleri Rumlar, Ermeniler, kültür, yeme içme, kılık kıyafet, mimar. Yani bir Ermeniyle bir Türk'ü, bir Rumla bir Türk'ü ayırt edemiyorsunuz kılık kıyafetinden.
Öyle bir şey ki mübadeleden sonra onların yaptığı işi yapan o işte nalbant kalmamış, bakkal kalmamış, böyle küçük esnaf dediğiniz.
Bu bizim ekonomimize çok ciddi bir darbe vurdu. Önce Ermenilerin, arkasından Ermenilerin sürgün edilmesi, Rumların mübadeleyle gönderilmesi. Bu Türk ekonomisi için zararlı oldu. Şimdi her şey milliyetçi açıdan bakarsanız, milliyetçilik bir milletin iyiliğini istemek demektir. Bunun içinde sosyal refah da girer. Sosyal refah olmayan bir millette ırkım şöyle demenin bir manası yok. Fakirsiniz.
Irkı yüceltmenin
sınıfsınız.
Yoludur aslında, değil mi?
Eğer sosyal refah içindeyseniz, memleketinizde insan hakları varsa, demokrasi varsa, sosyal refah varsa, kültür, medeniyet ve teknik ilerideyse, o zaman sizin milliyetçiliğinizin bir faydası var. Binaenaleyh yani bu Rumların ve Ermenilerin gitmesi bize faydalı olmadı. Yani Türk milliyetçiliğine zarar verdi. Evet, ulus devlet inşaına yardımcı oldu ama ulus devlet ne kadar sağlıklı, o da ayrı bir mesele.
Ama o dönemin akımı buydu. Evet, öyle kabul etmek lazım. Yani sadece Türkiye için değil. O dönemin akımı buydu. Sonrasında kurulan yeni yerlerde de aslında bakarsanız.
Mesela Çekoslovakya kurulduğu zaman orada yaşayan 2 milyon Alman 1945'te hadi pış pış dediler Almanya'ya gönderdiler. Polonya'da milyonlarca Alman vardı, Prusyalı. Yani Almanların ana vatanı bugünkü Polonya'dır. Polonya tabii Almanlar başta olmak üzere Ruslar tarafından çok zulüm gördüğü için İkinci Cihan Harbi'nde de onlara biraz ikramda bulunuldu. Hak ettiğinin fazlasını aldı. Orada yaşayan Almanlar işte Danzig ve civarı hep Alman. Prusya orası. Hadi dediler. Kış kış. Siz
artık
Almanya.
Yeni bir ülkeniz var.
Buna benzer hadiseler Avrupa'da da yaşandı.
Rusya'da.
Normal. Rusya'da çok yaşandı zaten. Romanya mesela. Romanya ikinci harpte yani müttefiklerin yanında yer aldığı için birinci harpte özür dilerim. Çok muazzam büyüdü. Aynı şekilde Sırbistan. Biliyorsunuz birinci Cihan Harbi Sırbistan başlattı dolaylı olarak. Ama savaşın en çok acısını da çekenler belki Sırplar oldu. Halk ve asker olarak çok çiğnendi.
Ama işte o sunni haritalar sonrasında İkinci Dünya Savaşı'nı getirdi mecburen.
Tabii sonradan da ona ikramda bulundular. Küçücük bir Sırbistan'a 7 tane vilayet bağladılar. Makedonya, Kosova, Karadağ, Hırvatistan, Slovenya ve Bosna Hersek. Ve Vojvodina muhtardır.
Ve onu lideri yaptılar o kurulan yeni...
Evet, Sırbistan
Birliğin.
Krallığı oldu bu. Evet. Sonradan dediler ki ya çok ayıp oluyor. Sırp, Hırvat, Sloven Krallığı dediler. İyi de burada yaşayan Arnavutlar, burada yaşayan Türkler, Boşnaklar nerede? Sırp, Hırvat, Sloven. Bu da bir gariplikti. Dediğiniz gibi bu Tito gelene kadar böyleydi. Tito Hırvat'tı. Bir miktar bu milliyetçiliğin getirdiği sıkıntıları bertaraf etmeye çalıştık. Yani sosyalist, ırkçılık gibi bir şeysi yoktu. Milliyetçilik gibi de. Ama yine de
ama
bir sıkıntıydı.
Türkleri sevdiği söylenir.
Türklere toleranslıydı.
Evet, müsamahalı.
Müsamahalıydı. Sırpları sevmediği için. Yani Hırvatların ananevi Sırp düşmanlığından dolayı düşmanımın düşmanı hesabı. Türkler kral zamanında çok rahat. Hatta anlatırlar. Üsküp'te bir yaşlı oğlu bana anlattı. Tito Üsküp'e gelmiş. Geziyormuş çarşıda. Demişler ki çok yaşlı bir burada esnaf var. Neyse Tito onu görmek istemiş. Demiş ki söyle bakalım demiş. Sen 3 devri gördün. Çar Hamit zamanı mı iyiydi demiş.
Çar Hamit.
Yani Sultan Abdülhamit. Yoksa kral zamanı mı iyiydi Kral Petar? Yoksa benim zamanım mı iyi? Şimdi yani Tito'ya herkes tabii ki sizin zamanınız der. Bu adam yaşlı başlı bir adam.
Korkacak bir
belki
şey.
Belki Arnavut asıllı bilmiyorum. Onu da biliyorsunuz öyle. Ama Türkçe. Türk yani biliyoruz. Demiş ki Çar Hamit zamanında alayırdık şekeri kelleyle. Kral zamanında aldık okkayla. Sen geldin bulamayırız bir dirhem bile demiş. Yani aradaki fark.
O dönem tabii çok ekonomik olarak.
Sıkıntı. Tabii Tito bir şey dememiş yani ama çok bozulmuş. Yani Çar Hamit zamanı bolluk. Kral zamanı ortalama.
Sen
fakat
geldin.
Buna rağmen Tito zamanı ya kral zamanında her ne kadar kral Sırp da olsa monarşinin kendi hususiyetinden dolayı oradaki Müslümanlar, Türkler rahat ettiler. Yani edebilecekleri kadar. Rahat et. Bir Hristiyan krallığında edebilecek rahat etler. Çünkü kral onlara işte yalancıktan da olsa bir aile muamelesi yaptı. Sonra Tito geldi. 45'ten sonra iç savaş oldu Yugoslavya'da. Tito geldi. Tito sosyalist olmakla beraber Rusya'nın peyki olmadı Yugoslavya. Müstakildi orası. Arnavutluk da öyleydi ama Arnavutluk Mao'nun peykiydi. Onun için Arnavutluk'ta hiç hayat hakkı yoktu hiç kimsenin. Enver Hoxha adında korkunç bir diktatör. Hoca derler ona. Halbuki baba adı hoca olduğu için adamın adı Enver Hoca. Yoksa hoca falan değil adam. Ateistti zaten.
Onun tabii canım o bir lakap yani ailesinden kalan lakap. Soy isim gibi.
Soy ismi. O zaman yani maddi ve manevi her şey baskı altındaydı. Otomobil yok, Avrupa ile hiçbir teması yok.
Varlık içinde yokluk.
Yokluk çektiler Arnavutlar o zaman. Ve hala o sıkıntıları devam ettiriyorlar orada.
Çok verimli bir coğrafya.
Verimli.
Deniz,
yarısı deniz ve Adriyatik denizi. Evet. Ticaret, balıkçılık her şey ileri olabilirken tamamen abluka altına aldı sınırları.
Enteresan. Orada yaşayanlar, bizim akrabalarımız da var orada. Denizden tuttukları balığa bile sayı yani tuttun balığı geldin. 10 tane balık tuttun bugün. Evet. 5 tanesini alabilirsin. 5'ini denize atacaksın diyor.
Enteresan.
Yani neden attırıyorsun? Yakalamış birisine ver. Hayır. Ya alıyor onu devlet kendine bir başkasına
veriyor. Komünist.
Ya da denize atacaksın diyor. Haftada bir tavuk veriyorsa eğer mesela ayda bir tavuk. Senin evinden tavuk kokusu geliyorsa sen geçen ay bu tavuğu pişirmiştin. Nereden geldi
nereden
bu tavuk
geldi?
Kokusu senin evine?
Evet.
Tavuk yetiştirmene izin vermiyor. Sebze ekmene izin vermiyor.
Enteresan. Herkes asgari geçimle geçinecekti. Onların ideolojisi buydu. Çok fazla zenginleşmesin, servet toplanmasın, insanlar başka şeyler düşünmesin. Yani yüzyılın en sıkıntılı memleketlerinden birisi Arnavutluk.
Anlamsız bir sıkıntı bence. Yani nasıl tabii. bir ideolojiye vatandaşınızı zorluklarla nasıl bir ideoloji böyle bir şey baskılayabilir?
Hem de Arnavutluk'ta.
Evet.
Hayret edilecek bir şey. Yani Rusya'da komünist inkılabın olması ne kadar enteresansa Arnavutluk'ta böyle bir diktatörlüğün kurulması çok enteresan. Çünkü Arnavutlar yani böyle şeylere katlanamayacak insanlardır.
Dik başlı
ve insanlardır.
Ve hala acısını çıkartıyorlar bence o suskunluğun.
Evet maalesef. Şu anda. Ben Enver Hoca düştükten sonra Arnavutluğa gittim. Birkaç kere Arnavutluk hala daha düşünün. Bulunduğu coğrafyaya rağmen fevkalade perişan.
Evet.
Ki ben Sırbistan'ı da Tito zamanında yani Yugoslavya'yı görmüş birisiyim. Yani o, şu anda mesela Yugoslavya'ya gittiğiniz zaman eski Yugoslavya, Makedonya olsun, Sırbistan o bir salaşlık görüyorsunuz o şeyin getirdiği.
Özellikle taşrada çok var.
Taşrada Arnavutluk perişan haldedir.
Evet.
Hala perişan.
Hayal edilemeyecek bir şey.
Evet.
Ben Arnavutluğa yakın zamanda gittim.
Evet.
Şimdi tabii dinleyicilerimiz kırsal kesimde, mesela Anadolu'nun da kırsalına gittiğinizde yerleşimiyle ya da işte ne bileyim yaşam biçimiyle daha zor şartlarda yaşadığını gördüğünüz köyler olur.
Evet.
Ama bu hayal edebileceğinizin ötesinde
Evet.
bir zorluk.
Evet.
Yolu, evi, hayvanları bile.
Evet.
Yani nasıl bir şey bilmiyorum. Hayvanları bile cılız.
Kıt
Böyle
kanaat.
Semirmiş hayvan göremiyorsunuz.
Yani mutsuz demeyeyim ama mutluluk çünkü izafidir. Fakat bir keder, bir ezilmişlik, bir hüzün hakimdir halkta.
En büyük mesela Priştine'ye gidiyorsunuz. Yol boyunca yani o şehre giderken yol boyunca o yolun bir kısmını tika yapmış zaten. Etrafındaki binalar, iş yerleri ya çok zengin. İnanılmaz mesela. Türkiye'de göremeyeceğiniz arabalar var ya çok fakir.
Kosova apayrı bir yer. Yani Yugoslavya'nın en fakir mıntıkalarından birisiydi. Arnavutlar ekseriyette. Türkler de var. Eskiden Türkler çoktu ama sonra Makedonya gibi onlar hicret ettiler. Şu anda tamamen hemen hemen Arnavut hakimiyet var. Şey çok az, Sırp çok az kaldı bilhassa bu iç savaştan sonra. Fakat Arnavutluk'ta enteresan bir hava var. Kosova'da. Zenginler çok zengin,
evet.
fakirler çok zengin. Bu zaten üçüncü dünya ülkelerinin hususiyetidir. Vaktiyle bizde de öyleydi. Orta sınıf fazla yoktur. Tabii zenginlerin nasıl zengin olduğu da tartışılır. Yani iktidarla ortak olan iş adamlarının şeyin nimetleriyle gayrimeşru ithalat ve ihracat nimetleriyle kaçakçılık, mafya bununla zengin olduklarını biliyoruz. Ben de Kosova'ya gittiğimde
şaşırmadınız mı havaalanından çıktıktan
çok
sonra?
Çok fakir yerlerini gördüğüm için hayatımda Avrupa'da görmediğim lüks arabaları ve lüks evleri
Evet.
Kosova'da görmek beni şaşırtmadı. Çünkü yani ben çok gezdiğim için az çok bunları anlıyorum ama Kosova'nın da böyle olduğuna. Çünkü ben Kosova'yı daha önce de gördüm. Tito zamanında da gördüm. O zaman Yugoslavya'nın umumuna şamil bir hava vardı. Yukarıdan aşağı kötüleşiyordu vaziyet. Yani en iyi Slovenya'ydı. Eski Alman toprağı.
Hı hı.
Sonra Hırvatistan iyiydi. Bosna biraz neyse. Bosna'nın bazı yerleri. Sırbistan kötü. Aşağı doğru Makedonya, Orta Anadolu gibi bizim o zaman öyleydi. Şeyler ayrı, tarihi hususiyet ayrı. Refah olarak diyorum. Kosova fakirdi. Şimdi böyle bir havası var. Amerika destekliyor Kosova'yı. Avrupa Rumeli'nin kendine mahsus da siyasi muadeleleri, denklemleri vardır. Bunu bilmeyenler Rumeli'yi pek anlayamazlar.
Hala öyle.
Hala aynı. Mesela şimdi
kimileri
Karadağ,
Rusya destekliyor.
Karadağ diye bir yer var. Karadağlılar ekseri Sırptır. Ama hepsi Ortodoks değil, Katolik de çok. Çok az da Müslüman var alt tarafta, Ülgün taraflarında. Şimdi bu Karadağ'la Sırbistan hep beraber hareket etmişler. Evet tarihte ayrı ama ittifak halindeler. Çünkü ırk birliği var. Sırbistan Karadağ'ı çok ister. Karadağ çok verimsiz toprakları olan.
Dağlık.
Tamamı dağlık, nüfusu az. Fakat Adriyatik sahilinde denizi olan bir yer. Onun için şimdi turizmle kalkınıyor. Sırbistan burayı hep elinde tutmak istedi. Fakat ne yaptı? Yaptı Amerika. Burada bir referandum yaparak Montenegro'yu, Karadağ'ı, bizim Karadağ dediğimiz, onların Çernyogora dediği, Avrupalıları Montenegro hep aynı manada yeri ayırdı. Müstakil bir devlet orası. Sırbistan'dan istiklali var. Şimdi bunu kimse okuyamadı ama Rumeli'yi bilen anlar. Sırbistan'ın Akdeniz'de olan irtibatını kesti Amerika. Böylece Rusya'nın Akdeniz'de olan irtibatını Adriyatik'ten kesti. Hırvatistan Katoliktir. Öteden beri Alman şeysi vardır orada. Slovenya ve Hırvatistan'da. Zaten Yugoslavya dağılırken Almanya onları destekledi. Sırplara karşı. Sırpları Ruslar destekledi. Ve Hırvatistan'da bir görünmez Rus-Alman muharebesi oldu. Hırvatistan ve Slovenya istiklaline kavuştu. Çünkü Rusya Almanya ile baş edebilecek vaziyette değildi. Arkasından zavallı Boşnaklar, biz de Hırvatlar gibi istiklalimizi ilan edelim dediler ama sizin arkanızda Amerika yok, Almanya yok. Onların Almanya var. Rusya Sırbistan'ı destekledi ve tarihin en büyük facialarından birisi Bosna'da yaşandı. Sırbistan'ı Rusya her zaman tutmuştur. Ortodoks olmak ve tarihi sebeplerle. Diğerlerini de Almanya. Burada bir, şimdi Kosova'yı kim tutacak? Kosova'nın karşısında Sırplar var. Kosova'yı Amerika tuttu. Niçin tuttu? O aşağıya Rusların inmesini engellemek için. Kosovalıları çok sevdiği için veya onların hürriyet arzularına cevap vermeyi insanlık vazifesi olarak gördüğünden dolayı değil elbette. Şu anda da Amerika'nın arkasına destek vererek tuttuğu bir problemli bir coğrafya Kosova. Sınırlar kapalı, işsizlik had safhada. Amerika'nın çok kötü bir dünya politikası vardır. Her yerde menfaatini gözetmek. Bu normal. Bütün dünya böyledir. Gittiği yerde insani endişeleri de taşıma. Güzel. Zaten Amerika'dan bu beklenir. Fakat gittiği yerde inanılmaz bir beceriksizlikle.
Hala doğru dürüst var değil mi?
Doğru dürüst var. Doğru dürüst menfaatini de gözetemez. İnsan haklarını da koruyamaz. İşte Irak, işte Afganistan.
Evet.
Yani bir yere vurduğun zaman tamam Amerika'nın Afganistan'ı da Irak'ı da vurması aslında çok haklıydı. Oradaki gayri insani rejimlerden dolayı. Fakat şimdi insanlar o rejimi aradılar. Çünkü en kötü rejim anarşiden iyidir.
Ama o rejimi de besleyen kaynaklara bakmak lazım.
Gene bunlardı. Yani gene bunlardı.
Oraya girmek için bir sebebe dönüşüyor.
Sanki yıktıkları sanki farklı mıydı? Yani yıktıkları da kendi kurdukları rejimlerdi. Mısır'dan, Asır'ından tut şeye kadar. Sonra bir ara onlar suyun üzerindeki yüzen buz parçaları gibidir. Bugün Amerika'ya, yarın Rusya'ya, sonra Almanya'ya, yani dünyadaki güçlere destek yaslanarak diktatörlükten icra ederler. Hiçbirisi masum değildir elbette. Amerika'nın böyle bir havası var. Şimdi Kosova'yı kopardın, ayırdın, vurdun. Bosna'ya yapmadığını Kosova'ya yaptın. İyi güzel. Kosova'yı o zaman imar et. Kosova'ya fabrika yok, çalışma yok, imkan yok. İnsanlar, genç nüfus fazla. İnsanlar ne yapacağını bilemiyorlar. Muazzam bir huzursuzluk var.
Sürekli yurt dışına
kaçmaya çalışıyorlar. Evet. Gidenler var, bir de gitmeye çalışan. Hudutlar açılsa, şimdi Avrupa Birliği görüşüyor. Kosova'nın hududunu açalım mı açmayalım mı? Açarlarsa bir kişinin bile Kosova'da kalmayacağı tahmin
ediliyor. Yaşlılar kalacak, yaşlılar kadınlar kalacak.
Aynı Arnavutluk'ta olduğu gibi. Vaktiyle Arnavutların gençleri İtalya'ya gittiler. İtalya'da çok Arnavut vardır. Yani Arnavutluk fakir, o zaman da fakirdi. Gittiler. Sonra sınır kapandı. Sınır açılınca geri kalanlar da gittiler. Şu anda da Arnavutluk'ta genç çok azdır. Orta yaş ve üstü var.
Turizmle ilgilenen belki birkaç...
Hiç yok, olması mümkün değil. Evet. Yani büyük ekseriyet oradadır. Bu Rumeli'nin böyle bir de talihsizliği var. Yani.
Şimdi biraz daha güneyini konuştuk Rumeli'nin. Biraz daha kuzeyini konuşalım. Seyahatinizi de nasıl geçirdiğinizi, nereleri gördüğünüzü konuşalım. Kısa bir aradan sonra. Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Bu defa biraz kuzeye çıkacağız.
Evet.
Nereleri gezdiniz diye sorayım. Yediğiniz içtiğiniz sizin olsun da demeyeceğim. Çünkü o da kültürün bir parçası.
O da yeme içme de gidilen yerde benim merakımı çekiyor. Yani bazıları yediğin içtiğin senin olsun yok diyorum. Ben yediğim içtiğimi de anlatıyorum. Ne yedin ne içtin. Yani bizim için onlar da
kültürün
alaka çekiyor.
Kültürün bir parçası, evet.
Evet. Şimdi ben çeşitli vesilelerle çeşitli zamanlarda Balkanlara çok gittim. Bazen direkt geçtim. Bazen gezmeye gittim, bazen bir vesileyle gittim, bir konferans veya bir başka ilmi ve kültürel maksatlarla gittim. Hemen hemen Rumeli'deki, yani Rumeli dediğimiz Yunanistan, Arnavutluk, işte Yugoslavya toprakları eski, yani Makedonya, Kosova, Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Romanya, bunlara çok gittim. Bunların içinde her biri birbiriyle ortak noktaları fazla olan, fakat ayrı noktada da fazla olan memleketler. Mesela Sırp, Hırvat ve Boşnaklar aynı ırktandır. Aynı dili konuşurlar. Fakat dinleri farklı olduğu için birbirlerini hiç sevmezler. Fakat kültürleri müşterektir. Yani bir Sırbı ve Hırvat'ı tanımazsanız yaşantısı aynıdır. Hatta Boşnak yaşantısı aynıdır. O normal bir şey. Arnavutlar burada ırk olarak da, örf adet olarak da, karakter olarak da farklı bir halkı temsil ediyor. Yine aynı şekilde Yunanlılar. Her ne kadar hepsinden farklı bir ırk olsa da Akdenizli damgası var, Balkanlı damgası var, biraz da Şarklı damgası var. Onun için bize çok benzedikleri gibi Diğer Rumeli topluluklarına da benzer. Bulgarlar Türk orijinli oldukları halde, Türk asıllı oldukları halde ki Bulgarlar, Bulgar adı bile Bolkar'dan gelir. Çuvaş Türklerinden geliyor. Bir Tuna'da, bir Volga'da var. Volga'dakiler bugün Kazan Tatarların atasıdır. Fakat Tuna Bulgarları Müslüman olmadan buraya geldikleri için Slav kültüründe Slavlaşmış. Dillerini bile unutmuşlardır. Irk olarak Türk ama...
Biraz önce söylediğimiz o DNA'sı, evet. Türk ama...
DNA'sı halis Türk'tür. Hı hı. Fakat zerre kadar... ama şöyle, Osmanlı toprağı olduğu için Bulgarlar yine bize kültür olarak, yaşantı olarak yakındırlar. Yoğurt
bir
yerler mesela.
Mudur? Mesela sonrasında Osmanlıların bu bölgeyi fethetmesiyle beraber...
Evet, Bulgarların bir kısmı Müslüman oldular. Bunlara Pomak derler. Pomak Bulgarca yardımcı demektir. Bu Pomaklar Bulgar asıllı Türklerdir. Ama içlerinde Türk asıllı olup da Pomaklaşan da vardır. Bu enteresandır. Aynı şeyi mesela Makedonlar'da görüyoruz. Makedonlar Arnavutlar gibi, Traklar gibi Rumeli'nin yerli halkıdır. Yani Slavlardan önceki halkıdır. Arnavutlar milli hüviyetlerini dağlık yerde yaşadıkları için korumuşlar. Traklar Trakya'da yaşadıkları için tamamen tarih sahnesinden silinmişler. Makedonlar ortalama bir mıntıkada olduğu için isimlerini muhafaza etmişler ama lisanlarını unutmuş. Bulgarca'ya yakın bir Slav lehçesi konuşurlar.
Şu anda konuştukları Makedonca.
Makedonca Bulgarca'ya çok benzer.
Normal orijinal Makedonların konuştuğu değil.
Ne Bulgarlar Bulgarca konuşuyor, hakiki Bulgarca konuşmuyor. Onlar kendilerine mahsus. Kıpçak lehçesinin çok uzak bir dili vardı Tuna Bulgarlarının konuştuğu. Ama unuttular 9. 10. asırdan itibaren yavaş yavaş Slavca karışık bir dil. İşte
çok baskın bir
çıktı.
Kültür tabii o dönem için.
Evet, bir de yani din Hristiyan olunca aynı dinde olanlar. Romenler mesela bundan müstesnadır. Aynı dinde oldukları halde yoğun bir kültür sebebiyle onlar Latinliklerini muhafaza ettiler. Makedonlar aynı Bulgarlar gibi Makedonluklarını kaybetti. İsim Makedon. Hı-hı. Hala mesela büyük Filip'in, İskender'in resimleri var ama Makedonca bilmezler.
Ama yeni heykeller çoğu yeni. Zaten. Hı-hı.
Makedonların içinde de Müslüman olanlar var Türk fetihlerinden sonra. Onlara da Torbeş derler. Hı-hı. Türk peş, Türk'ün peşinden gidenler manasına. Mesela Zübeyde Hanım, Atatürk'ün annesi bir Torbeş'tir. Bunlar Türkçe bilirler. Arnavutça konuşurlar. Çünkü o mıntıkadaki Müslümanlar Arnavut'tur. Makedonca'yı çok
Arnavutça konuşmaz. Arnavutça konuşmaları onları Arnavut yapmaz.
Yapmaz. İşte bunlar çok yanıltıcıdır. Hı-hı. Birisi... Atatürk'ün annesini tanıyordu. Bana dedi Atatürk'ün annesi Arnavut dedi. Arnavutça konuşur dedi. Ben hayret ettim çünkü mıntık itibariyle. Fakat sonradan öğrendim ki Atatürk'ün annesi Arnavutça konuşuyor, evet.
Ama o bölgede herkes pek çok dili konuşuyor.
Herkes konuşuyor da şimdi Arnavutlar Müslüman. Sizin bütün münasebetleriniz onlarla, ister istemez onların dili konuşuyorsunuz. Bu Arnavut olduğunuz manasına gelmiyor. Yani Torbeşler Makedonca'yı bile az konuşuyorlar. Kendi dillerini Arnavutça'yı biliyorlar. Bu enteresandır. Din yakınlığı sebebiyle. Böyle Bosna'daki Boşnakların da çoğu Türkçe bilirler. Halbuki ana dilleri Türkçe değil, Boşnakçadır. Hı hı. Bu mıntıka böyle enteresan bir mıntıka. Romenler Latindirler. Latin asıllı da. Ta Romalılar zamanında buraya yerleşmiş bir koloni. Ulah derler Romenlere aslında, Ulah ya. Roma'dan geldikleri için Romen diyorlar. Roman'la karıştırmayın. Roman Çingenelere verilen, hı hı, isimdir. Bunlar Romen. Yani Romalı. Ama milletin esas ismi Ulah. Ulah ya, Eflak diyoruz biz. Hı. Bir de onun Boğdan tarafı var. Moldavya denilen yer. Basarabya denilen yer. İki halk da aynıdır. Ulah'tır. Ama
neden ayrılmışlar?
Mıntıka farklılığı. Yani sadece... Hükümranlık farklılığı. Eflak'ta başka boyvada, Boğdan'da başka boyvada olduğu için ayrılmışlar. Aralarında nehirler ve dağlar da var. Yani coğrafyada ayırıyor. Irk aynıdır. Bugün Moldavya halkıyla Eflak halkı aynıdır. Yani Eflak, Boğdan. Onun için biz memleketeyin derdik onlar, Osmanlılar. İki memleket. Ama Ulahlar her yerdedir. Makedonya'ya gidin, Ulahlar var. Yunanistan'ın doğusunda Ulahlar vardır. Ekserisi çobandırlar. Yani büyük sürüleri vardır bunların. Onun için Balkanların her yerine yayılmışlardır Ulahlar.
Zaten onların en büyük şeyi, işi galiba, evet, değil mi? Hayvan yetiştiriciliği.
Şimdi zaten Bulgaristan'a geçtiğiniz zaman malumunuz gidenler çoktur. Bilhassa Almancılar da çok. Uçsuz bucaksız yemyeşil ovalar, yeşil dağlar, bağlar, bahçeler. Çok muazzam bir mıntıkadır Bulgaristan. Bulgaristan'dan Romanya'ya geçersiniz. Tuna ayırır. Ondan sonra daha muazzam bozkırlar. Bozkır değil, tarlalar. Dümdüz işte Anadolu'yu besleyen buğday tarlalarıydı Romanya. Bükreş'inden sonra Transilvanya'ya kadar olan o uzun ovalar, Roman Ulah ovaları buğdayıyla, pirinciyle çok suludur. Çok pirinç yetişirdi. İstanbul'a gelirdi ve koyunları. Romanya'nın buğdayı ve pirinci ve koyunu İstanbul'a gelirdi. Birinci ihracat yeri mıntıkası bu.
Bu yetişen ürünün kalitesiyle alakalı değil
hem
mi?
Hem kalitesi hem kolay gelişi. Tuna'dan veriyorsunuz ince donanmaya, Karadeniz'den hop İstanbul'da. Tren mi var o zaman? Tır mı var?
Şey açsam mesela Anadolu'da da buğday yetişiyor.
Yetişiyor ama onun hem kalitesi iyi, hem Anadolu'dan buğday gelmesi daha zor. Konya'dan İstanbul'a buğday gelmesi mi kolay? Romanya'dan Roma'ya kolay.
Deniz yolu. Kullanmadığımız bir yol bu.
İnsanlar şimdi nehir. Şaşırıyorlar ama buralar daha yakın. Yani İstanbul'a Erzurum'dan daha yakın. Mesela. Evet. Ve yakınlığı mühim değil. Gidiş geliş miyim? Erzurum'dan nasıl geliyor insanlar İstanbul'a? Karayoluyla değil ki. Erzurum'dan Trabzon'a gidiyor. Oradan gemiye binip geliyor. Yani insanlar böyle. Van'dan bir adam Anadolu karayoluyla gelemiyor. Zaten Anadolu çok dağlık. Yol olsa bile, yağmur sebebiyle, kar sebebiyle yol uçuyor. Asfalt diye bir şey yok. Demir yolu yok. Bu eski zamanları anlatıyorum. Bazen öyle bir nehir geçiyor ki önünüze. Geçmeniz mümkün değil. Köprü yapsın. Köprü yıkılıyor.
Anadolu, kaç kere bir de yani her yere mi köprü yapacaksınız? Anadolu, deniz yolu hazır.
Anadolu zahmetli bir coğrafyadır.
Bir de hazır bir yol deniz yolu.
Evet. Biraz zaman kaybediyor ama rahatça geliyor. Bu Romanya böyle bir yerdi. Romanya Bulgaristan'la beraber Doğu blokuna dahil olmuştu. İkinci harpten sonra. Ondan önce krallıktı. Daha önce biliyorsunuz Bulgaristan'da, Romanya'da, Osmanlı vilayetleriydi, Sırbistan'da. Önce Yunanistan, arkasından Sırbistan ve Karadağ. Ondan sonra Romanya, en son Bulgaristan 1908'de, 1821'de Yunanistan, 1908'de yani 100 yıl geçmeden Bulgaristan istiklalini kazandılar. Ve ondan sonra Osmanlı'yı öyle bir çuvallandılar ki Rumeli'de Osmanlı toprağı kalmadı. Türkleri ve Müslümanların yaşadığı topraklar bile gitti elden.
Bu topraklar İslam'dan önce fethedilmiş
toprak. Ve Türk Müslüman toprakları. Yani öyle hani Romanya kaybedisi bir derece.
Şimdi tabii ben o coğrafyadan olduğum için bana çok sıcak geliyor ama bizi Türkiye'nin herhangi bir yerinden dinleyen birisi neden bu kadar önemsiyorlar Rumeli'yi?
Görmeyenler öyle söylerler, bir de tarih bilmeyenler. Yani bizim için Rumeli demek, yani Makedonya, Selanik, Kavala, Bulgaristan demek her şey demektir. Vatan toprağıdır. Yani İstanbul'dan önce fethetmişsiniz. Düşünün Erzincan, Sivas'dan önce fethedilmiş.
Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim aslında. Yunanistan gümrük kapısından çıktığınızı, evet, Kavala, Selanik'e doğru gittiğinizi düşünün. Ya hilafsız söylüyorum, ben sayamadım. Kaç tane cami minaresi görüyorsunuz?
Orada zaten hep Türk mıntıkası. 120 bin Müslüman yaşıyor.
Bir Anadolu köyünden farksızdır. Makedonya'nın içinde Üsküp'ten ilerleyin Ohri'ye doğru.
Gosti var, Ohri'ye hep Müslüman köyleri. Bir kısmı Arnavut, bir kısmı Türk.
Hep cami minaresi görürsünüz.
Beyaz beyaz.
İnsanın içi acıyor. Ben şahsen öyle hissediyorum.
Aynen öyle. Mesela Romanya, Eflak ve Boğdan'da Müslüman yaşamazdı. Evet, ta Fatih'ten itibaren, daha da Sultan II. Murat'tan itibaren fethedilmiş olmakla beraber Müslüman yaşamazdı. Kaybı da çok fazla belki iç parçalamaz. Dubrovnik'te çok fazla Türk yaşamazdı. Ama mesela Makedonya, Batı Trakya, Yanya, bunlar Rumların yaşamadığı, Türklerin yaşadığı mıdır? Ve Bulgaristan'da hala nüfusun 1/5'i Türktür. 5'te 1 az bir rakam değildir
o, bu. O yakın zamanlı zorunlu göçlere rağmen.
1877'de bir göç oldu. Bulgaristan'ın ilk kaybı. 1912 Balkan Harbi'nde ikinci bir göç. 1930'da anlaşma yapıldı. Üçüncü bir göç. 1950'de anlaşma yapıldı. Dördüncü bir göç. 1978'de anlaşma, beşinci göç. Ve en son Turgut Özal zamanında biliyorsunuz 6 tane büyük göç dalgası oldu Bulgaristan'dan. Yüz binlerce Müslüman geldi. Çoğu Türk. Pomak'ta var. Başka Arnavut'ta var ama çoğu Türk. Düşünün. Onlar bugün Bulgaristan'da olsa, Bulgaristan nüfusu çok az bir mıntıka. 8 milyon, 10 milyon yok. Yarıdan fazlası Türk idi.
Evet.
Bu da bir belki menfi politikaydı bizim için. Ama biz tabii insani davranmak mecburiyetindeydik.
O an kapınıza, hatırlıyorum çok adamı, küçüktük gerçi ama.
Kapatamazsınız. Evet. Bir de bilhassa son zamanda, Zhivkov zamanında ciddi bir baskı vardı. İnsanlar canlarını zor attılar. Ve muazzam topraklar. Yani güzel, muazzam. Romanya'nın güney kısmını ben çok gezdim ama kuzey kısmına gitmemiştim. Bu gidiş sebebim benim Transilvanya. Osmanlıların Erdel dediği kısımdı. Romanya, Tuna'yı geçiyorsunuz. Romanya. Çok bir şey fark etmiyor. Bulgaristan'dan bir gömlek daha iyi. Avrupa Birliği'nde ikisi de. Daha önce ben Doğu blokundayken de gitmiştim. Yine Romanya, Bulgaristan'dan gerek hürriyet ve gerek refah bakımından bir gömlek iyiydi. Ondan sonra Bükreş bir Orta Avrupa şehridir nispeten. Sofya kadar güzel olmamakla beraber Avrupa'nın en büyük Cumhurbaşkanlığı Sarayı vardır. Yani ben ilk gittiğimde Bükreş'e, Çavuşescu bütün eski mahalleleri tarihi mahalleleri istimlak etmişti. Yıkıyorlardı dozerler. Evet,
eski işçiler, mahalleleri.
Eski mahalleleri. Oraların tamamını yıktı. Oraya 100 şeritli değil tabii de yani koca bir bulvar. Çavuşeski Bulvarı. Bulvarın tam karşısına da Avrupa'nın belki de dünyanın en büyük Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı yaptı. İnanılmaz çirkin bir binadır. O kadar büyük bir blok ki. Yani ihtişamlı, korkutucu ama çirkin. Şimdi müze, parlamentoya dönüştürüldü orası. Müze olarak gezdiriyorlar. İnanılmaz çirkin bir bina ama artık Bükreş'in sembolü oldu orası. Bükreş'ten sonra devam ettiğiniz zaman Transilvanya, muazzam ovalar. Transilvanya dağları, Anadolu'da da Marmara'nın doğusunda rastlayabileceğimiz inanılmaz güzel manzaralar. İsviçre'yi aratmaz. Ben İsviçre'ye de çok gittim. Hatta bence İsviçre'den daha güzel. Bazıları belki gülecekler ama. Çünkü daha bakir. Tabiatın her rengini görebiliyorsunuz. O yollardan ve mamur. Çünkü eski Alman toprakları oralar. Evler falan
yollar
çok mamur.
Yollar düzgün.
Yollar çok düzgün. Alman nüfusu yaşardı orada eskiden. Romendi için Romanya verildi ama dedim ya mükafat olarak. Transilvanya bizim Erdel dediğimiz mıntıka. Tarih kitapları çok geçer.
Transilvanya deyince tabii biraz da böyle biraz korku hikayeleri
şimdi,
geliyor aklımıza.
Bran Kalesi'ne de gittik tabii. Drakula'nın kalesi diye bilinen Bran Kalesi'ne de gittik. Şimdi Drakula ile hiç alakası yok. Evet Drakula Eflak Voyvodası'ydı. Ama sonra Erdel'e kaçtı Vlad Tepeş. Sonra zaten Almanya'ya gitti. Avusturya'ya gitti. Orada öldü. Nedense bir romanda Kont Drakula'nın, yani Kont Drakula Sultan II. Murat zamanında Eflak Voyvodası olan birinin oğlu, Mihai'nin oğlu Vlad Tepeş. Sonra Voyvoda oluyor. Malum isyan ediyor Fatih Sultan Mehmet'e. Elçilerinin kafasına sarıklarını çakıyor. Ondan sonra üzerine bir ordu gönderiliyor. Yeniliyor, kaçıyor. Kaçıyor. Bu tabii Erdel üzerinden bugünkü Avusturya sınırlarında bir köye kaçıyor. Orada yaşıyor ve ölüyor. Yıllar sonra bir sebeple kabri açıldığı zaman mezarda ölüsü bulunmuyor. Bunun üzerine birisi bir roman yazıyor. Kont Drakul, Drakul Kontu. Drakul, Dragon. Küçük Dragon demek. Ejderha. Hı hı. Vlad Tepeş'in hayatı. İşte vampirmiş aslında. Onun için işte kanla yıkanırmış yaşlanmamak için.
Kan içer.
Gün ışığına çıkmazmış ki yaşlanmasın. Kan içermiş. Ve zamanla ölümsüzlüğü elde etmiş. Bunun ölmesi ancak ya haçı göstererek veya kalbine kazık saplayarak olurmuş. Kazıklı Voyvoda ya bizdeki ismi. Halbuki öyle bir şey yok. Yani varsa da o kazıkları oturttuğu için. Romanla çıkmış bir efsane. Bran Kalesi ile hiçbir alakası yok. Tarihi olarak. Ama turistik olarak
tabii
şu anda her taraf Drakula'nın şatosu. Hususi seferler var. Drakula'nın şatosuna sefer Türkiye'den de oradan da. Yani bu bir turistik şeye dönüştürülmüş. Hı-hı. Böyle bir yer. Bran Kalesi bizim Avrupa'da çok gördüğümüz, bilhassa Orta Avrupa'da çok gördüğümüz kaya üzerinde ince uzun şato. Walt Disney filmlerindeki Hı-hı. gibi kulesi olan sivri ince uzun bir şato. Alman şatosu iken Roman Kraliyet ailesinin arada bir gidip kaldığı bir şatoya dönüştürülmüş. Yani görmemenin bir eksiklik olmadığı, hele Avrupa'da çok şato görmüş birisine hiç de çok fazla hitap etmeyen bir yer. Ama ne yapacaksınız? Romanya'da gittiniz. Etrafta da hep şatolar. Raştov şatoları. Osmanlı'yla da alakası var. Ama coğrafya inanılmaz güzel.
Peki eserler açısından baktığınızda bizden kalan?
Bizden hiçbir şey yok. Romanya'da bizden kalma hiçbir şey yok. Çünkü zaten Romanya'da Türk ve Müslüman yaşamıyordu. Romanya'nın statüsü böyleydi. Romanya fethedildiği zaman buraya verilen imtiyaznamede yani otonomi vesikasında burada resmi memurlar dışında işte kadı, kumandan gibi Müslüman Türk yaşamayacaktır. Ama rahatça gelip gideceklerdir, geçeceklerdir. Fakat burada yerleşmeyeceklerdir. Böyle bir anlaşma olduğu için Romanya'da zaten hiçbir zaman Müslüman Türkler yaşamamış. Ama şu anda Romanya'da olan Dobruca, eski Bulgaristan toprağı, Köstence havalisinde çok Türk, ekserisi Tatar yaşıyor. Buralar Müslüman topraklarıdır. Camiler falan vardır eskiden kalma. Hatta son Roman kralı da oraya bir cami yaptırmıştı Köstence'ye. Kral Karol Camii. Enteresandır hani hep filanca paşa, filanca sultan. Burada Kral Karol Camii'dir caminin adı. Yani o zamandan kalma bir cami. Ama Romanya'da böyle bir iz yoktur. Tepeş. Peleş Sarayı vardır. Bu Moskova'daki Sen Bazil Katedrali'ne benzer kremalı pasta gibidir. Kraliyet ailesinin yazlığıydı. Daha ziyade devlet misafirhanesi olarak kullanılıyor. Romanya görmeye değer ucuz bir yerdir. Hele bilhassa Türkiye'den gidenler için her ne kadar vize olsa bile Bulgaristan gibi gezmenin tozmanın ucuz olduğu bir yerdi. Transilvanya'da görülmeye değer bir mıntıka. Yani Romanya'da başka hiçbir şey yoktur. Yani Romanya hususi gidilecek bir memleket değildir.
Geçerken uğramak
lazım. Hatta ikinci belki üçüncü derecededir ama gidildiği zaman Transilvanya'yı görmek, o yeşilliği, o tabiatı müsait zamanında ya baharda ya sonbaharda görmenin insana bir şey katacağını anlarsınız ve kültür farkını görürsünüz. Yani dağları aşınca ki mıntıka ile öncesi arasında sadece flora değil, kültür olarak, insanlar olarak da gene Romenler yaşıyor artık, Almanlar değil, az Alman var ama bir farklılığı müşahede ediyorsunuz.
Çok teşekkür
ederim.
Tekrar
ederim
görüşmek
inşallah.
Üzere.